Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. Men yehdillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. En'am suresinin huzurundayız. Rabbimizin bizden istediklerini anlamaya, bu anladıklarımızla Rabbimizin istediği gibi Müslüman olmaya niyetliyiz. Kitaba göre, kitapta yeri olan bir Müslüman, ya kitapta bizim yerimiz, ya bizde kitabın yeri olmalı elbette. Elbette en güzeli her ikisinin de birlikte olması. Değilse, kitapta birilerinin yeri olması demek aslında onların kurtuluşuna reçete anlamına gelmez Allah korusun. Çünkü Firavunların, Nemrutların, Ebu Leheblerin, Ebu Cehillerin de kitapta yeri var. Allah bizim yerimizi onlarınki gibi etmesin. Elhamdülillah. Hamdolsun Allah'a. Allah'ım seni tam ve mükemmel biliriz. Hamdolsun Allah'a. Allah'ım sen hamde layıksın. Tüm övgüler sana aittir. Allah'a böyle dedi mi Müslüman? Artık bu sözünde ciddiyse öyle olsun. Değilse kimi kandırıyor da? Allah kandırılamayacağına göre, kişi aslında kendisini de kandıramayacağına göre bu neyin nesi bilmem. Çünkü dikkat edin, yeryüzünde insanlar hatta taşı, toprağı, eşyayı kandırabiliyorlar belki ama kendilerini kandıramazlar. Çünkü bilirler, kendi niyetlerine kendileri muttalidir her zaman. Lakin işin cehalet tarafı başka. Eğer cahillikten dolayı aslında öyle niyet ettiklerini zannediyorlar ama böyle niyetle bir başka şekil, bir başka çeşit eylem ortaya çıkmışsa bu onların cehaletinden kaynaklanıyor değilse İnsanlar niyetlerini bilirler tabii ama Allah zaten en iyisini bilir. Allah'a diyeceksiniz ki hamd sana aittir. Elhamdülillah tümüyle hamd adına, övgü adına, elhamd adına yani metü sena etmek adına aklıma gelen, gelebilen, düşündüğüm, bildiğim, bugüne kadar bulduğum, benim dışımdaki bütün insanların bildiği, bilebileceği, bulup bulabileceği her şey tümüyle Allah'ım sana ait demiş mi bir Müslüman, dedi mi bir insan, artık hayatında bunu görmek gerekecek. Yani yeme içmede öyle bilmeli, giyim kuşamda öyle bilmeli, sosyal, siyasal, ekonomik hayatta bunun böyle olacağını ortaya koymalı o Müslüman. Çünkü elhamdülillah, sanki Türkçeden bir örnekle şu anlama gelir. Annesi ve babasının yanında, onların karşısında oturmuş, az salih olmaya, biraz itaatkar olmaya niyetli bir evlat düşünün. Dese ki annesine, anne sevgim sana aittir. Anne kalbim sana aittir. Anne benliğim, düşüncem, kafam, yapım, her şeyim sana aittir anne dese, sonra dönüp babasına, baba seni de severim endişe etme dese. Nasıl mümkün bu iş? Tabii, örnek Allah'la ve kulla olunca ara boşlukları siz dolduruverin mecburen. Çünkü anne olarak anne sevgisiyle tüm sevgimiz annemize aittir anlamına demedim. Ama bir kalbimiz var ona da tümüyle baştan sona hep annemizi yerleştirdiğimizi iddia etsek. Peki babaya yer kalır mı? Onu nasıl sevdik o zaman? Olmadı mı? Peki bir başka örnek verelim. Yani düşünelim üzerinde biraz. İki kişi geldi karşınıza, aynı anda belki de, örnek olsun diye söylüyorum, para istediler. Dediniz ki birine, ikisi de cebinizdeki parayı, kasanızdaki parayı, kesenizdeki, sizin yanınızdaki, size ait olan paradan istiyor. Birine dediniz ki, dostum, ne gam, istediğin para mı? Kasamda, kesemde, yanımda, cüzdanımda, bana ait olan bütün param sana aittir, tamam al senin olsun dediniz. Döndünüz diğerine, sen de üzülme, sana da var endişe etme dediniz. Ya birinciye dediğiniz yanlış, ya ikinciye dediğiniz eksik değil mi? Bunları siz uzatın örnekleri. Örnek ne kadar olsun? Benim verdiğim örnek neyi ne kadar anlatır? Ben ancak bu kadar becerebiliyorum. Ama elhamdülillah, övgüye layık, methü sena edilecek, tam ve mükemmel bilinecek bir tek Allah, bunu böylece inandınız, böylece söyledinizse, artık bu özellikte başka bir varlık bilmeyin. Ya Rabbi sen gerçekten hamde layıksın, övgüye layıksın, sana elhamdülillah diyorum ama, toplumdan intikal edenler, örf ve adetin söyledikleri, falanın ve filanın empoze ettikleri, birilerinin ve diğerlerinin benden istedikleri, yani ne yalan söyleyeyim, onlar da güzel geliyor, hatta bazen seninkinden daha güzel geliyor ve ben onun için onlarınkini övüyorum ya Rabbi demeye kimsenin hakkı yok. Ev modelimi Allah'ın dediği güzel ve sonunda elhamdülillah. Arkadaşlık ve dostluk mu? Allah'ınki güzel ve elhamdülillah sonunda. Peki yeme içme anlayışı mı? Sofra mı? Kahvaltı mı? Hatta aklınıza gelmeyen yılda bir, ayda bir, ömürde bir yaptığınız hareketler mi? Cenazede taziye olayı mı? Düğünde tebrikleşme mi? Nedir aklınıza gelen gelmeyenler? Hepsinde Allah'ın dediği güzel ve en güzeli o. Peki elhamdülillah o zaman Allah'a. Ama siz onların yanında ondan daha güzelmişçesine methü sena ilediğiniz, öve öve bitiremediğiniz, aman Allah'ım ne kadar güzelmiş diye karşısında eriyip eriyip tükendiğiniz şeyler, peki hani elhamdülillah'tı demeli değil misiniz? Falan ev ya, aman Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar da güzel diyorsunuz. Gerçi biraz daha ciddi üzerinde dursanız, fakat ama lakin şu tarafı bu tarafı dediğiniz bölümler olacak. Ne dersiniz? Bir adam hakkında, bir kitap hakkında, bir yemek hakkında, bir bölüm hakkında, bir dilim hakkında hep böyle çok güzel, mükemmel dediğiniz halde ama fakat bir bölümüyle, şurasıyla, şu bölümüyle dediğiniz o en güzel olduğuna inandığınız halde yine de bir eksiğini bulduğunuz şeyler var ya, İşte Allah için elhamdülillah demenin anlamı bu galiba. Ya Rabbi sen mükemmelsin, en güzelsin, daha güzelsin, daha güzel olmayan güzelsin. Aması olmayan güzelsin. İşte sana elhamdülillah diyoruz. Methü senaya layıksın. Sen de değilsen işte o övülmeye layık olandır ya Rabbi diyoruz. Elhamdülillah. Müslümanlar tarih boyunca nice nice ayetleri bayraklaştırmışlar. Şimdi de belki öyle. Önce iman ayetleri diyenler olmuş. Zaten başka ayete geçemeden ömürleri bitmiş. Önce zikir, vecid ve istirakla ilgili ayetler diyen olmuş. İkinci grup ayete geçememişler zaten. Önce vatan, millet, devlet demiş kimileri, ikinci gruba geçememişler. Önce cihat demişler kimileri, ikinci gruba geçememişler. Önce diyenler olmuş. Eğer illa da bir grup ayeti veya bir ayeti biz bayraklaştırmak, öne çıkarmak, birinci sıraya koymak zorundaysak, galiba elhamdülillah ayetini ya da bismillah ayetini ya da İyyâke nâbud ve İyyâke nestaîn ayetini başa çıkarsak. Niye? Çünkü elhamdülillah hayatın aslı ve esası, hedefi ve sonudur. Yani bütün Müslümanlar sonunda elhamdülillah diyebilmek için yaşamalı, dolayısıyla hayatta sonunda elhamdülillah diyerek yaşamalıdır. Sözü karıştırdım mı bilmem, tekrar edeyim. Yani her Müslüman sonunda elhamdülillah diyebilmek için yaşamalı, bunun için her birim hayatının sonunda elhamdülillah demelidir. Diyebilmek için demelidir, karıştı mı? Ben biraz daha açmaya çalışayım inşallah. Müslümanların yarın cennete gideceklerini ve orada cenneti hak ettikleri ortamda elhamdülillah diyeceklerini öğretiyor Allah bize Kur'an'da. Öyleyse yarın cenneti bularak, cenneti hak ettiğini anlayarak elhamdülillah demek için yaşamalı Müslüman. İşte bunun için de dünyada yaşarken her bir birim amelini işlerken, icra ederken o birim amelin sonunda elhamdülillah demeli, diyebilmeli ya da elhamdülillah diyebileceği amelleri yapmalıdır. Mesela elhamdülillah diyebilecekse üstüne öyle bir yemek yemeli. Elhamdülillah diyebilecekse öyle bir konuşmayı yapmalı. Elhamdülillah diyebilecekse orada olmalı ya da orada olmamalı. İşte bütün bunlar kişinin dünyada elhamdülillahlı yaşaması anlamına gelecektir. Elhamdülillah. Allah'a methü sena edeceğimizi hamd edeceğimizi, öveceğimizi, Allah'la birlik hamdi düşüneceğimizi anlamamız gereken bir bölümle başladı bu sure elhamdülillah. Fakat devam eden bölüm, yani birinci ayetin elhamdülillah'tan sonraki bölümü, kendisine hamdi ait kıldığımız, senindir, senin hakkındır, ben başkasını övmem, metü sena etmem, tam ve mükemmel bilmem dediğimiz Allah, burada kendisini halakas semavati vel art bir de ve ceale zulümat ve nur olarak tanıtıyor. Yani bakın çevrenize, sizin dışınızda var olanları şöyle ana gruplara ayırın. Önce madde planında sema ve arz, sonra madde dışında zulümat ve nur. Başka nola ki? Ne var ki başka? Yani ya gündüz, ya gece, ya sema, ya arz, ya karanlık, ya aydınlık, ya gökler yüzü, ya yeryüzü, ya şu yıldızların, ayın ve güneşin, bulutların ve rüzgarın bulunduğu bizim semamızdan sonra, yedi kat semanın ötesine kadar düşünün, bir de onun mukabili yeryüzünü aklınızda, gözünüzde, benliğinizde canlandırın, bütün bunlar... Bir de zulümat ve nur, karanlıklar ve aydınlık, tüm karanlıklar, tüm zulümat, tüm işkenceler, tüm görememeler, tüm bilememeler, tüm aydınlığın dışındakiler, tüm nursuzluklar ve aydınsızlıklar var ya, ışıksızlıklar, işte onların hepsi nur ile beraber bütün bunları var eden, var kılan, ortaya koyan Allah, hamde layık olan Allah'tır. Allahu Ekber, elhamdülillah. Bunu bize anlatan Allah, hamdolsun sana Allah'ım. Yani Allah bize nasıl da kendisini şöyle sanki karşımıza koyverdi, anlayın beni deyiverdi değil mi? Tekrar edeyim, ben anladığımı düşünerek, düşündüğümü söyleyerek sizin huzurunuzdayım. Allah'ın huzurunuzdayız hep beraber. Allah bize doğruyu anlamaya ve anladığımız doğruyla Allah'a kul köle olmaya, Allah'ın kabul ettiği kullukta yardımını eylesin. Allah diyor ki hamd bana aittir, bunu böyle bilin. Övgüye layık olan benim, tam ve mükemmel benim. Bir başka ifadeyle, Sübhanallah ile yardımlaşarak söylersek, zaten fesebbih bihamdi rabbik ayetlerinden dolayı ikisini ayırmıyoruz, ayıramıyoruz, ayırmamak zorundayız. İşte ikisiyle beraber düşünürsek, eksiksiz ve noksansız bilinmesi gereken, tam ve mükemmel bilinmesi gereken Allah'tır. İşte bu Allah'ın hamde layık oluşu gerçeğini, Allah'ı, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ olarak tanıyoruz. Yani bakın diyor sanki Allah, ben hamde layığım, itiraz mı, şüpheniz mi ya da acaba mı derdine düştünüz mü? Bir bakın çevrenize, ne var benim dışımda ya da sizin etrafınızda neler var, sizden başka neler var? Önünüzde, arkanızda, üstünüzde, altınızda, zamanınızda, mekanınızda neler var? Gök var. Göktekiler var, gökyüzü var, gökyüzleri var, bütün semavat var, bir de yeryüzü var. Dağları taşlarıyla, ovasıyla, gölüyle, deniziyle, ağacıyla, ormanıyla, çölüyle, dağıyla, taşıyla, işte yeryüzü var. Bütün bu gökyüzü ve yeryüzünü var kılan Allah'tır. Bir de karanlıklar var ya da aydınlıklar. Gece var ya da gündüz. Güneşli ya da aylı dönemler var. Zulümat var ya da nur var, bütün bunları da var kılan Allah'tır. Öyleyse, var olanları var eden Allah olduğuna göre, var edilenler hep Allah sebebiyle Allah'tan dolayı var olduklarına göre, Allah hamde layık olmayacak da kim hamde layık olacak? Çünkü semavat ve içindekiler, arz ve ondakiler, zulümat ve kendisi, nur ve kendisi, zulümat ve içindekiler, nur ve içindekiler hep beraber, bir eksiklikleri olmaz mı Allah karşısında? Çünkü Allah onları var kılmasaydı onlar var olamayacaklardı. Allah onları yok eyleyiverince onlar yok olacaklarına göre hamde layık olan sadece Allah'tır. Ama biz babamızı babam sağ olsun ifadeleriyle hamde layık zannediyorduk. Meğer gökte ya da yerdeki babam, zulümat veya nuru yaşayan babam, rahmetli babam, bana bu kadar imkanları sunduğunu zannettiğim babam, meğer hiç de öyle kendisine övgüler yağdırmam gereken babam değilmiş, dualar göndermem gereken babammış, birlikte cennete gitmek zorunda olduğum babammış ayrı, ama hamde layık bir baba değil elbette. Çünkü babamdan Allah razı olsun ama Allah'a hamd olsun gerçeği daha öne alınmalıymış. سُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Ama kafirler Allah'a ortaklar düşünüyorlar. Aydil kelimesi dek demek. Hani hayvanlara yük yüklenir de bir tarafa bir çuval ama deklesin, denk olsun, o onun dengi olsun diye bir de öte tarafa yük konur ya, işte o onun dengi olacak, o onun için bir dek olacaktır. Yani heybe ve torbada düşünün ne hale geldiğini bu işlerin. Öyleyse kafirler, Rablarını görmezlikten gelenler, Allah'ın yani hamde layık bir Allah'ın, bütün semavat ve arzı var kılan bir Allah'ın, zulümat ve nuru ortaya koyan Allah'ın, Rab oluş gerçeğini göz ardı eden insanlar yani kafirler tutmuşlar, Allah'ın sanki bir benzeri, bir eşi, bir dengi olacakmış gibi onu arıyorlar. Arasınlar. Sabahı haşre kadar arasınlar, bulamayacaklar. İsterse yeniden bir dünya daha ömür boyu arasınlar, yine bulamayacaklar. Çünkü gökte ararlarsa bulamayacaklar. Çünkü göğü ve göktekileri var eden, halk eden Allah. Yerde arayacaklarsa bulamayacaklar. Çünkü onu da var kılan Allah. Hatta bu sure ilerleyen ayetlerde bize şu gerçeği tanıtacak. Bir seferinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insan ve ki rahmet sahibi bir peygamber ya, rahmetellil alemin gönderildiği bir gerçek ya, işte ondan dolayı acaba ne yapsam da bu insanlar benim söylediklerimi inkar etmeseler, peşim sıra Allah'a kulluğa dönseler, ne yapsam da bu insanlar acaba benden, benim anlattıklarımdan yüz çevirmeseler, ne yapsam da bu insanlar haktan ve hakikatten yüz çevirmeyip iyi bir Müslüman olsalar derdine düşmüş Peygamberimiz. Yani ayetler anlatınca, hadisler konuşunca, onlar Müslüman olmayınca acaba ne yapsam demeye başlamış. Bunun üzerine Cenab-ı Hak biraz da tehditvari ifadeyle diyor ki, eğer onların İslam'dan yüz çevirmeleri, Kur'an'dan yüz çevirmeleri, senin anlattığın gerçekten yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, zoruna gittiyse, eğer onların Müslüman etme olmaları konusunda sen kendin bir şeyler yapabileceğini zannediyorsan, o zaman فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغْيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ Gücün yetiyorsa yeryüzünde bir delik bul, bir menfez, ta dibine kadar git, nereye gidebilirsen, ya da bir merdiven bul da semaya çık. Da فَتَعْتِيَهُمْ bir ayet, oradan başka bir ayet, bir alamet, bir işaret getir. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini anlatan, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğini ortaya koyan başka bir ayet, alamet bul. Gel de öyleyse sen, benim gönderdiklerim yetmediyse, benim gönderdiğim ayetler, senin okuduğun ayetler, senin söylediğin güzel, şerefli hadisler, sözler yetmediyse onların Müslümanlığına, sen başka bir şey bul gel. Mümkün değil ha. وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Eğer Allah dileseydi onların hepsini hidayet üzere toplayıverirdi. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Sakın ha, sen öyle ben başka bir şey bulsam etsem de acaba ne yapsam da onların hepsini Müslüman etsem cahilliğine düşme diyordu Allah bu surenin 35. ayetinde. Buna göre bütün gökleri var eden Allah, bütün yeryüzünü yaratan Allah, zulümat ve nuru ortaya koyan Allah, kafirler de aramaya devam etsinler. Yani aramasınlar, vazgeçsinler. Allah'ın ortağı olmaz, Allah'ın dengi olmaz, Allah'ın eşi benzeri olmaz. Bu bölümde, bu ayette semavatın çok, yani çok gök, gökyüzünün pek çok, yeryüzünün tek oluşu yine buna mukabil, zulümatın çok, nurun tek oluşu dikkatimiz çekiyor. Denilir ki tefsirlerde, demek ki karanlıklar, yanlışlar her zaman çok ola gelmiş, nur ise tek olmaya devam edecektir ve hep öyle olmuştur. Yani hak tektir, hakikat tektir, hep Allah'ın dediğidir ama yanlışlar pek çok olabilecektir. Adi yanlışlar, semudi yanlışlar, kavm-ı lutî yanlışlar, ya da Medyenlerin veya Eykellerin yanlışları gibi. Evet, her bir döneme ait, hayatın her bir dönemine ait değişik yanlışlar ola gelecek. Olsun, onların her birinin yanlış oluşu gerçeğini zulümattan çıkarmamız gerekir mi bilmem ama böyle bilgiler buluyoruz. Ben onları böyle bir kısaca hatırlatmanın üzerine şunu desem. Çevrenizde sizin Allah'ı tanımanız konusunda zulümat ve nurun varlığı, bir de semavat ve arzın varlığı yetmez mi? Her çeşit yanlışlar ve doğrular, her çeşit yüksekler ve alçaklar, her çeşit düşünülebilecek Allah'ın dışında Allah'ın var kıldıkları, işte onların her biri Allah'ın var kıldığıdır ve de Allah hamde layık olandır. Sözün burasında sanki şöyle anlıyorum. Huvellezî halakaküm min tîn. Allah sizi topraktan yarattı. Sümme kadâ ecelen, sonra bir ecel ayarlaması yaptı. Bir de ve ecelün müsemmen indeh, sizinle ilgili olmayan ecel de var. O da onun belirlemesi dahilinde. Ama sümme entüm temterun, siz hala şüphede, siz hala tereddüttesiniz. Niye öyle? Bu ikinci ayet bana birinciyle ilgi olarak şunları hatırlatıyor. Gökler, evet dışımdaydı, yaratan Allah'mış. Evet, hadi kabul edeyim. Peki yeryüzü, onu da var eden Allah, onu da kabul edelim. Çünkü ben yapmadım, ne göğü yapabildim ne yeri. Zulümat ve nur içinde aynı şeyler düşünüyorum. Yani şimdi karanlık sonu aydınlıksa, karanlıklar kat katsa ve aydınlık varsa, bütün bunları var eden Allah'sa, iyi ama ben varım yani, beni var eden kim diye düşüneceksem, Allah, kulum ayağın yere bassın dercesine, seni de topraktan ben yarattım, sakın ha ilahlık iddiasında filan olma diyor sanki burada da. Beni de topraktan yarattı Allah. Ben ha, oysa beni anam doğurmuş biliyorduk. Yani insanlar kendilerini anaları doğurur biliyorlar. Anne ve babalar beraber oluyorlar, evleniyorlar derken Allah onlara bir evlat, ben yine tabi imanım gereği söylüyorum, Allah onlara bir evlat lütfediyor. Tabi aslında öyle değil mi? Bir beden bir başka bedeni var kılabilir mi kendi kendine? O ayrı bir konu. Ama acaba o bedenin varlığı, o annemin varlığı, o babamın, yani benim, benden sonrakilerin varlığı hep topraktan değil mi dersiniz? Bu ta başta Adem Aleyhisselam dönemine ait bir gerçek olmakla birlikte kıyamete kadar da her zaman aynen varlığını sürdürecek bir gerçek değil mi? Toprağı ortadan kaldırın ya da toprakla ilgimi kesiverin, benim varlığım bitecek, zaten benden de yeni nesiller devam etmeyecektir. Toprak, buğday ektiğim toprak. Her zaman buğday ekmem ona ben, bazen elma, ayva da yetiştirdiğim olur toprakta. Toprak, suyla beraber düşünülen yeryüzü toprak ya da toprak, bütün yediklerimin, beslenmemin, beni ben kılanın, benim neslimi var kılanın, bende varlık olarak var edilmesinde tek unsur olarak toprak, Allah onu benim varlığıma tek sebep kılmamış mı? İşte ben toprakla var olmaya devam ediyorum. Öyleyse Hazreti Adem döneminde ilk, yani Hazreti Adem olarak ilk ve ondan sonra da yine dolaylı olsa da ama toprakla beraber ben var olmaya devam ediyorum. Yiyorum, içiyorum, ben oluyorum, benim parçalarım topraktan oluyor ve o bazen bir çocuk olarak, bazen bir bakış olarak, bazen bir düşünce olarak yine toprak böylece şekilleniyor bende. Peki beni ben kılan, toprakla beni ben kılan Allah benimle, benim üzerimdeki hakimiyetime devam ediyor mu? Tabi sümme kadâ ecela, benim adıma bir zamanlama kılmış. Beni ecelli kılmış, benim zamanımı da o ayarlamış. Yani zamanı da var kılan Allah, beni zamana mahkum ya da zamanla beni mukayyet eylemiş. Benimle ilgili zaman, ama benden başka varlıklar da var. Onlarla ilgili zamanlamayı da Allah ayarlamıştır. Ve ecelüm müsemmen ayında. Yani benim dışındaki varlıkların da bir zamanlaması var. Ben bana ait zamanlamayı taştığımı zannetsem, açtığımı zannetsem, ben bana olan zamanlamanın dışına çıktığımı zannetsem, olabilir, hadi diyelim ki öyle, gidecektim, gitmedim, namaz kılacaktım, kılmadım, oruç Ramazan'da tutacaktım, değiştirdim, bayramdan sonra tuttum, ya da evlenecektim, vazgeçtim, borç verecektim, aldırış etmedim, yani ben bana ait zamanlamayı açtığımı zannettim. Hatta ölecektim, tedavi oldum, ölmedim, ölmeyecektim, intihar ettim, öldüm gibi kendimi aldatıcı birimler bulsam, hadi buldum diyelim. Ama bütün evrenin zamanlaması Allah'a ait, onu nasıl aşacağız ya? Güneş doğacaktı üzerime, doğmasına engel oldum, hadi deyin bakalım. Kalbim dilediğim gibi çalışmıyordu, bundan sonra bana uymaya başladı. 3,5 sene dinlen dedim, 4. sene yeniden başla dedim, hadi bakalım. Gece olmasın dedim, gündüz olsun dedim, gündüz kaybolsun dedim, gece ortaya gelmesin dedim. Ne diyeceksiniz de insanlar diyebilir mi bunları? Öyleyse evrenle ilgili, mahlukat ve mevcudatla ilgili tüm bir başka ecel mantığı var ki, elbette o da, o zamanlama da Allah'a aittir. Ama buna rağmen sümme entüm temtarun. Nedir sizin hayatınız, nedir sizin yaşantınız, niye şüphede, niye tereddüddesiniz, ne var ki? Çepeçevre kuşatılmadınız mı? Son dönemde kimi dostların da ağzında zaman zaman kulağıma çarpan sözleri var. Öpüldünüz diye bir söz. Sanki bu ayet bana bunu anlatıyor. Yani ben tam nerede kullanıldığını pek net bilemeyebiliyorum ama yani birisi bir iddiada bulunuyor, diğeri karşı bir iddiada. Her ikisi de kıyasya mücadele ediyorlar. O haklılığını anlatıyor, deliller. Diğeri haklılığını anlatıyor, deliller sıralıyor. Derken o ona galip gelememiş, diğeri ona galip gelememişken bir üçüncü şahıs yanlarına geliyor. Kendiliğinden, hatta belki bazen ya da bir soru üzerine ikisinden birinin haklılığını çok net apaçık bir ifadeyle, ikisinin de itiraz edemeyeceği bir ifadeyle ortaya koyuveriyor. Haklı duruma düşen, haksız duruma düşene öpüldünüz diyor. Yani çepeçevre kuşatıldınız, tamam değil mi? Daha laf edecek misiniz? Bitmedi mi? Yetmedi mi? Yeter artık bu iş, itiraz etmeyin gibi değil mi? Sanki bu ayetler de bize rahmet ve şefkat ve merhamet kucağı açıyor, kucağı alındınız dercesine. Aslında kucağa alınmak bir anlamda kuşatılmak demektir de ben rahmet ve merhametten dolayı, şefkatten dolayı böyle bir ifadeyi tercih ettim. Kucağa alındınız. Evet, bu ayetin muhatapları semavat ve arz ile, zulümat ve nur ile ve de sizin topraktan yaratılıp bir de ecelli olmanız ile, yani süreli bir hayatınız olmasıyla, ebedi olmamanızla, güçsüz kuvvetsiz olmanızla, bir dönem gücünüzün bitmesiyle gibi gibi konularla kuşatıldınız, yani kucağa alındınız. Artık Allah'ı hamde layık bilin, dahası olmaz. Veya artık ve huvallahu fissemavat ve fil ard, bütün semavat ve arzda İlah Allah'tır. Allah'tır göklerde ve yerde. Başka bir yerde Allah aramayın. Allah semada da arzda da kendisine kul köle olunacak tek Allah. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum. Bütün esrarengiz yönlerinizi, sırlarınızı, bütün cehri hareketlerinizi, açığa çıkardıklarınızı bilir. Dahası kazançlarınızı, kesbinizi, yapıp ettiklerinizi, ortaya koyduklarınızı da bilir. İnsanın ecelli oluşu. Boynunu nasıl da büker. Aslında bu onun boynu bükük oluşu, garip oluşu, perişan oluşu anlamına gelmez. Dik kafalılık imkanını nasıl da elinden alır. Bunu anlamak ne kadar büyük nimet. Allah'ın bize lütfettiği en büyük nimetlerden biri belki de. Yani ey insanlar, bakın sizi ecelli yarattım, bunu fark edin demesi bize lütuf gerçekten. Çünkü ecelli olmadığımızı bilsek ya da ecelli olduğumuzu unutsak, o zaman önümüze filan çıkılmaz bizim galiba. Bir de bu ecelin yeniden diriliş anlamına, yarınki hesap kitap dönemine geçişini hatırlayınca elbette bizi kulluğa davetten başka bir anlamı yok bu işin. Ecelli olmak. Gözümüzün görüş özelliğinin eceli bir gün bitiyor. Ben ölmeden hatta. Gözlükle filan idare etsem bazen onunla da mümkün olmuyor. Kulağımın duyma dönemi, bir eceli var onun da, bitiyor, duymuyor çoğu zaman. Yo, öyle değil, eceli gelince duymuyor. Peki bileğimin gücü, dizimin dermanı, belimin gücü ya da benimle ilgili olan her şeyin bir eceli yok mu? Annemin bir eceli, evimin bir eceli, kafamın bir eceli, gönlümün bir eceli, benim adıma eceller tayin eden Allah. Öyleyse ben bunu unutmadan, semavat ve arzı yaratan Allah, zulümat ve nuru var kılan Allah, beni de topraktan yaratıp ecelli kılan Allah, işte Allah'ım sen hamde layıksın, övgüye layık sensin, metü sena edilecek sadece sensin Allah'ım diyoruz. Buna göre ben Allah'ı semavat ve arzda bileceğim ve ben ne isem, ne yapsam, nasıl hareket etsem mutlaka bileceğine inanacağım. Allah ki göklerdedir ve yerdedir. Çocukken öğrenmiştiniz, Hatta çocuklara öğretiyorsunuzdur. Allah nerede? O canım çocuklar, o tatlı çocuklar, o iyi bir Müslüman olasıca, sonunda cennete gidesice, cehennemi görmeyesice çocuklar, nasıl da akla hayale gelmez sorular sorarlar. Tabii onlar akılsız, hayalsiz olduklarından değil, bizlerin akıllarına gelmeyen sorular soruyorlar, değilse onların aklına geliyor ve soruyorlar tabii. Ne diyorlar? Yenge, gök delik mi de oradan su iniyor? Allah Allah, soruya bak, sorana bak. Ama soruyor çocuk, sormak zorunda. Ya da Allah çok mu büyük gerçekten, yani düşünebildiğimiz ne o onun çocuğun bildiğine, ta dağlara kadar mı, dağlardan kadar mı, çok kadar büyük mü Allah? Soruyor. Peki sorar bazen, Allah nerede? Ne diyeceksiniz? Yavrum, Allah odada değil. Tamam, anladı. Evde de değil, onu da anladı. Sokakta değil, anladı. Bahçede hiç değil. Peki gökyüzünde değil, yeryüzünde değil, üstümüzde değil, altımızda değil, sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda değil. Peki içimizde değil, dışımızda değil. Nerede o zaman? Bundan sonrası anlatılmazsa çocukta şöyle bir inanç olabilir, korkum var. Üstüm, altım, sağım, solum. Yani ebe söbe filan derdik eskiden oyun oynarken. Yani her tarafta değilse o zaman Allah yok mu yoksa? Öyle değil. Arkamda, önümde, sağımda, solumda, üstümde, altında olanların olması gibi değil. Yani Allah mekan anlamına bir yerlerde değil şeklinde anlatalım. Olur o zaman. Çünkü Allah önümdekilere benzemez. Önümdekilerin var olması gibi var değil. Arkamdakilerin var olması gibi var değil. Üstümde semada yıldızlar var, onlar gibi değil. Altımda toprak, altında ateş var, onun gibi değil. Böyle anlatmak güzel belki ama ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada, nerede? Nerede olunca, nerede diye bir yerle anlatılması gerekince işte biraz bocalıyoruz. Çünkü insana benzetmeyelim, eşyaya benzetmeyelim, mahlukat ve mevcudata benzetmeyelim, o zaman anlatmayalım gibi mi? Öyle değil. Bakın Kur'an'a, Allah kendisini bu ayetlerde semavat ve arzadır diye tanıtmış. Göklerde ve yerde. Allah öyle söylüyor. Mülk suresine bakın, e'entüm, e'emintüm men fissema şeklinde bir bölümle kendisinin gökte olduğunu anlatmış. Allah göktedir. Bir, göklerdedir, yerdedir. İki, göktedir çıktı. Nice ayetlerde Allah'ın arşın üstünde olduğu anlatılır. Er-Rahman alel arşisteva mesela. E o zaman ne oldu? Göklerdedir, yerdedir, arşın üstündedir. Ama bir başka ayet var ki Allah'ın ve huve ma'akum eyne ma kuntum olduğunu anlatır. Hadid suresinde. Yani siz neredeyseniz sizinle beraberdir. Sizin yanınızda, sizinle birlikte, maiyetinizdedir. Şimdi bir tane daha aklıma geldi. Kaf suresinde. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Size can damarınızdan daha yakındır. Peki nerededir Allah? Allah'ın dediklerini saydık ya, bir daha sayayım. Sen ne sormuştun? Allah nerededir? Çocuk ne sormuştu? Allah nerededir? Ya da bu konuda ne sorulmuştu? Allah nerede? Ben cevap veriyorum. Allah nerede? Göklerdedir, yerdedir, arşın üstündedir. Ben neredeysem oradadır. Bana benden daha yakındır. Peki nerede? Bu kadar saydın. Söyledim ya, göklerdedir, yerdedir, göktedir, arşın üstündedir, ben neredeysem oradadır, bana can damarından daha yakındır. Böyle sayılmışsa, böyle demişse Allah, ben de böylece cevap veririm. Ama yine Allah kendisini tanıtan ayetlerin birinde leyse kemislihi şeyun buyurur. Yani onun gibisi olmaz, ona benzer bir şey olmaz. Buna göre Allah evet göklerdedir ama yıldız gibi değil, yerdedir. Ağaç gibi değil, yanımdadır, sandalye gibi değil, arşın üstündedir. Zaten arşın nasıl olduğunu bilmem ki üstündenin nasıllığını bilsem, bana benden daha yakındır. İşte böyle bir Allah'a iman ediyorum. Burada da ve huvallah fis semavati ve fil ard, Allah ki göklerdedir ve de yerdedir. Ama az önce de demeye çalıştım, Allah'ın göklerde oluşu ve de yerde oluşu aslında onun İlah olarak göklerde ve yerde aranmaması gerektiğini anlatıyor. Yani gökte ilah aramayın, yerde ilah aramayın, Allah gökte ve yerde aranması gerekmez. Hem bütün göklerde ilah Allah'tır, hem bütün yeryüzünde ilah Allah'tır anlamına da gelebilecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 43. sırada Zuhruf suresinde 84. ayet وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ denilmektedir. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ Allah ki gökte ilahtır, yerde ilahtır ve o hakim ve alim olandır. İşte bu ve benzeri ayetlerle birleştirerek, evet Allah göktedir, Allah yerdedir, Allah arşın üstünü istiva etmiş, kuşatmıştır ama Allah gökte de ilah, yerde de ilahtır. Her şeyi bilendir, gökte olanı da bilen, yerde olanı da bilendir. Arşın üstündedir ama benim yanımdadır. İşi bitmiş, kenara çekilmiş değildir ama benimle beraberdir gibi birlikte anlıyoruz. Onu hamde layık bilmenin, ona kul köle olmanın anlaması galiba. Allah'ı böyle anlıyoruz da, ama insanlar anlamak istemezlerse bir bahane buluyorlar elbette. Ve ma te'tihim min ayeti min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Yani bu insanlar kendilerine Allah'tan bir ayet, Allah'ın ayetlerinden bir ayet sunuluverse sade yüz çeviriyorlar. Niye ki? Dertleri ne? Yani zırvanın mantığı olmaz da ondan. Ne diyelim ki dertlerin ne olduğunu? İnkar etmek istiyordu ondan, başka yok. Hani öyle dedim diye kafasına öyle takılmış ondan dolayı başka şekilde yorum yapmanın imkanı yok galiba. Hani derler ya, kurdun biri yukarıda, kuzunun biri de aşağıda su içiyormuş. Yukarıda kurt, aşağıda kuzu. Yani hepimiz biliyoruz ki su yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Yani kurdun bulandırdığı su kuzuya geliyor aslında. Ama bağırıyormuş oradan, bak canına okurum, içtiğim suyu bulandırıyorsun, şimdi gelirsem karışmam ha filan diye. Yani bulandırıyor tabii, çünkü kuzuyu görünce su da bulanıyor, kafası da bulanıyor, gözü de bulanıyor, her tarafı bulanıyor. Bazı insanlar da ayetleri görünce, ayetleri duyunca dünyaları bulanıyor, kararıyor galiba gözlerinin önü. Ondan dolayı bir ayet gelmeye görsün kendilerine, hemen yüz çeviriyorlar. Ama ne zaman ayet gelince, yani fakat kezzebu bil hak ile maca'ahum, hak kendilerine gelince yalan sayıyorlar. Ondan önce gelmeseydi ne güzel de Müslümandılar, ya da Müslüman olmaya hazırdılar. Onlar da İslam'ı kabulleneceklerini söylüyordular. Onlar da haktan yanaydılar. Onlar da ispat edilirse, onlar da delil gösterilirse, onlar da mucizeyle baş başa olursa, onlar da iyi bir Müslüman olacaktılar ya da Allah'ın ayetlerine boyun bükecek, teslim olacaktılar. Ama ne olduysa, nasıl olduysa, ayet gelmeseydi ya, gelmese güzeldi. Mesela iblis iblisti. Adem olmasaydı şeytan olmayacaktı. İblis olmaya devam edecekti. Çünkü Adem olunca imtihan oldu, imtihan olunca kaybetti. Mesela Allah hayata karışır mı? Tamam. Allah'ın dediği doğru mu? Tamam. Allah her şeyi en iyi bilir mi? Tamam. Allah'ın dediğinden daha güzel olmaz mı? Tamam, tamam, tamam diyen bir insan düşünün. Babası ölmüş ve oğlan kardeşiyle beraber kız kardeş durumunda olan bu insan. Ama Allah miras konusunda şöyle söylüyor, ne dersin denilince, Allah öyle söylüyor ama diye başlarsa, fakat kezzebu bil hakki lemma ca'ehum, olmaz mı? Ya da insanlar ölecek mi, ölümlü mü, ölümden başka çare yok mu, hayat mutlaka bitecek mi, anne, baba, kavim, kardeş, oğul, büyük, küçük, herkes ölecek mi? Evet, evet, evet diyen bir insan düşünün. Ama bunlardan biri ölünce, yani hak kendisine bu anlamda gelince, yalan sayıyorlar değil mi sanki? Ölmedi mi ki acaba, gelecek mi ya da ölmeyecek mi ki, ya da bir şey olacak mı, şöyle yapsaydım ölmezdi mi ki filan diye insanlar hak ve hakikati gelince yalan sayıyorlar. Mesela Kur'an'dan bir ayet, ayetin sure ve ayet numarasını söylemeden söylüyorsunuz kimilerine. Ama mesela diyelim hadis diye söylüyorsunuz ya da ben böyle düşünüyorum diye söylüyorsunuz. Olmaz, yanlış diyorlar. Peki ama Allah böyle söylüyor diyorsunuz. O bu sefer de size yaptığı itirazı yapmıyor belki ama yine itiraz edip Öyle olsa da ama şimdi bu dönemde, bu ekonomik hayatta, bu kapitalist hayatta, bu materyalist hayatta, bu sosyal hayatta, bu siyasal hayatta, ama neyse ki çaresiz, bak bu daha güzelime gibi geliyor diye sanki onunla dalga geçiyor, yalan sayıyor. Kezzebe. Bu kelimeyi ben 3 defa tekrar ettim. Bir de anlamını bir başka ayet yardımıyla ifadeye çalışalım. Bunu unutmayın. Bu zaman zaman karşımıza çıkacak. Kezzebe. Yalan söylemek değil gibi geliyor bana. Yani mesela o üzerinde giydiğin tişörtün rengi ne? Mayhoş. Aa, mayhoş diye bir renk yoktu, yalan söyledin. Sarı diyecektim. Olur mu, hiç sarı görmedik mi ömrümüzde? Yani Lazistanlı arkadaşın balık rengidir o diye adam bir başka yoldan yalanını yakalasa. Olabilir. Yani insanlar böyle yalan söyleyebilirler. Bu yalan değil aslında burada anlatılan. Yalan söylemek. Ay, hak kendilerine gelince bu insanlar yalan söylediler. Olur mu? Fakat kezzebu bil hakkı. Hakkı yalan söylediler. Hak ile yalan söylediler. Hakkı kullanarak yalanlarına onu destek eylediler. Öyle değil herhalde sadece. Yani benim anladığım şöyle. Yalan saymak. Yani onun yalanlığına inanmak. Onun yalan olduğunu iddia etmek. Ya da onun hakla, hakikatle, gerçekle ilgisizliğini beyan etmek demektir. Çünkü mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de gördüğüm bir hadiste şöyle anlatır. Buhari, Kitab-ül İntisam bil Kitab-ı ve Sünne bölümü. Benim benzerim şu atlının benzeri gibidir diyor Peygamberimiz. Bir atlı düşünün, çarşıda, pazarda insanlar hayatlarını sürdürürlerken koşarak gelse, ey insanlar dağılın, savulun, dikkat edin, üzerinize ordular geliyor, kaçın, kaçabilen kurtulacak, çabuk olun dese, bu haberi tasdik edenler, yani saddaka yapanlar, hemen hazırlanırlar ve kurtulurlar diyor Peygamberimiz. Ama tekzip edenler, kezzebe yapanlar, yok ya, yalan be bu adamın dediğine inanmayın. Çünkü aslı astarı yok, dediğine ne dediğinin ne anlamı var? Yalan saymak yani böylece. Çünkü bu adam bizim ticaretimizi kıskanıyor, pazarımızı kıskanıyor. Kendi kendine bir şeyler bulmaya, bizim yerimize geçmeye çalışıyor. Yani yerimizden, yurdumuzdan edecek bizi bu adam. Öyleyse dinlemeyin diyorlar ama biraz sonra başlarına gelecek şeyle helak oluyorlar diyor aleyhissalatü vesselam. İşte bunun gibi bir sonraki Araf suresinde de görebileceksiniz benzer bir örnek. Ama ben Cuma suresinden bir örnek vererek kezzebeyi daha yakın tanımamız gerektiğini vurgulayayım. Çünkü daha sonra yine karşımıza çıkacak bu tabir kezzebe. Cuma suresinde bir ayet. Meselüllezine humilüttevra sümme lem yahmiluha kemetelil himar yahmilu esfara. Hatırladınız mı? Siz okumaz mısınız Cuma suresini? Siz yani Cuma suresini sadece Cuma gün, bayram suresi olsaydı bir de sadece onu bayram günü, peki diğer sureler, okuyacağınız sureler, geri kalanlar ne olacak? Onları bilmem, ne zaman okursunuz, ne zaman yaparsınız değil mi? Nasıl anlatabilsem, nasıl ifade edebilsem size? Yani Cuma suresinde 5. ayeti okuyorum. Meselüllezine humilüttevra, şu Tevrat'ı yük edinenler, Tevrat'ın hamallığına evet diyenler var ya, Tevrat kendilerinin yükü olanlar var ya, sırtlarına Tevrat'ı almış yüklenmiş gidenler, ama sümme lem yahmiluha, onu tahammül edemeyenler, bu yüke tahammül edemeyenler, onun yükümlülüğüne evet diyemeyenler, onun yükünü kaldırmak konusunda gerekeni yapmayanlar var ya, yani hem benim yüküm Tevrat'tır diyen, Tevrat'ı belki madde olarak, sayfa olarak, cilt olarak taşıyan ya da evet anlamına Tevrat'a tahammül edeceğini söyleyen, Tevrat benimdir demeye, Tevrat yükümdür demeye çalışan ama gereğini yerine getirmeyenler var ya, كَمَثَلِ himar يَحْمِلُ esfara, kitap yüklü eşekler gibidir onlar. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ. Şu Allah'ın ayetlerini kezzebu yapan insanların örneği ne kadar kötü değil mi diye devam ediyor ayet. Ne dersiniz? Allah'ın ayetlerini kezzebu yapmak anlaşıldı mı? Demek ki ben kabul ediyorum demek, kabul ettiğini yaşamamak. Tevrat benim kitabımdır demek, Tevrat kitap olarak yaşamamak ya da amel etmemek, onun gereğini yerine getirmemek, ona tahammül etmemek, onun tahmilini, onun yüklenmesini, onun yükümlülüğünü yanı kaldırmamak ya da eyvallahsız yaşamak. İşte buna kezdebe diyoruz. İnsanlar ayetler kendilerine gelince onları kezdebe yapıyorlar. فَسَوْفَ يَتِيهِمْ اَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَسِعُونَ Dalga geçtikleri, alay ettikleri bu gerçekler yarın kendilerine haber verilecek. Yani öleceğini de anlayacaklar. Ölmeden önce de anlayacaklar kimileri ama ölünce anlayacaklar. Öldükten sonra anlayacaklar, yeniden dirilince anlayacaklar. O alayları, o dalgaları, o eyvallahsızlıkları, o hiçe saymaları ya da yalan saymaları yarın onlara bir bir fatura edilecek, haber verilecek. Elem yarav. Görmüyorlar mı? Üzerinde durmadılar mı hiç, düşünmüyorlar mı? Şöyle bir baksalar ya, bir kafa yorsalar, bir düşünseler ya, kemehlekna min kablihim min karnin mekkennahum fil ard. Biz onlardan önce nice çağlar boyu nicelerini helak etmişiz. Hem ki onlara yeryüzünde malem nümekkil leküm, size vermediğimiz imkanlar vermişiz. Onlara öyle mekanlar, onlara öyle imkanlar tanımışız ki yeryüzünde size tanımamışız o imkanları. O mekanlar size verilmemiş. Dahası ve arsalna semaa aleyhim midrara. Bir de onların üzerine semadan yağmur indirmişiz, su indirmişiz bardaktan boşanırcasına. Yani bol bol yağmurlar inmiş. Ayrıca ve cealnel enhara tecri min tahtihim. Altlarında ırmaklar akmış. Fakat sonunda fehleknahum bidunubihim. Günahlarından dolayı biz onları tutup yakalayıp helak etmişiz. Ve enşe'na min ba'dihim karnen aharin. Onlardan sonra onların dışında nice çağlarda, nice zamanlarda, nice toplumlar yaratmışız. Bunları düşünmüyor musunuz? Düşünelim. Bakmıyor musunuz? Bakalım. Var mı sizden önce birilerine sizden daha fazla imkan verildiği gerçek mi? Kim inkar edecek de bunu? Yani mısrak falan gitmeye kalkmayın. Aman efendim piramitleri yapanların nice imkanları varmış, biz bugün bunu beceremiyoruz demeyin. İstanbul'da Süleymaniye Camii'ni 8 senede yapmış ecdat. Allah Allah, nasıl da yapabilmişler. Üstelik 4 sene sadece temeller beklemiş. Geri kalan 4 yılda bitmiş. Nasıl da becerebilmişler. O muhteşem sütunları nasıl da oraya yerleştirmişler diye İstanbullulara kadar gitmeniz ya da Süleymaniyelere kadar gitmeniz gerekmiyor. Dünyanın harikaları varmış. Acaba bunlar bize verilen imkanların dışında bir şeyler miymiş demeyin. O kadar uzun uzadıya orada burada gezip dolaşmanız gerekmez. Siz bulunduğunuz yerde bildiğiniz dünyadan hareketle bu gerçeğe ulaşabilirsiniz. Bakın, sizden önce birilerine size verilmeyen imkanlardan verildiği olmuş mu? Öyle gerçekten. Sizden daha güçlü, sizden daha kuvvetliler. Mesela ben çocukluğumda hatırlıyorum. Abilerimiz bile diyemeyeceğimiz bizden şöyle kocaman kocaman büyük insanlar vardı. Biz 7-8 yaşındaysak onlar zannederim 25-27-30 yaşlarındaydılar. Hatta çok iyi hatırlıyorum, bir seferinde iddiaya girmişlerdi de ayakkabısından birisi bağını çözmüş çıkarmıştı. Diğeri pazusuna bağlamış, şöyle şişirince pazuyu o ayakkabı bağını koparmıştı bile. Olur mu? Ben gördüğümü hatırlıyorum. Belki ayakkabı bağı çok nazik döneminde veya kopacağı zamanına denk gelmiştir, deyin isterseniz. Ama bana verilmeyen bir güç elbette. Bir başkası sandalyeyi, şöyle tahta bir sandalyeyi dişleriyle bir güzel dişlemiş, biri ısırmıştı. Orada yerden kaldırmış, havaya dikivermişti çenesiyle. Nasıl becerebiliyordu? Bir başkası tek eliyle yine aynı sandalyenin bir ucundan tutmuş, kaldırıvermişti. Bir başkası eller üzerinde yürüyebiliyordu gibi. Yani siz böyle şeyleri hiç görmediniz mi? Sizden önce birilerine size verilmeyen imkanlar verilmemiş miydi? Bizim komşumuzmuş, öyle anlatılır. Şöyle deriden yapılmış bir çuval düşünün, sağlam olsun, içi altın sarı liralarla dolu olsun. Onları ölçerken, sayarken filan ederken kızı bir küçük ölçüye, mesela bir su bardağına dolduruyor. Diyormuş ki baba, fakirlerde bu kadar da mı yok? Olmaz kızım, o kadar nereden bulsunlar derken, o kendi dünyasında tabii hesabıyla meşgul. Şöyle üstünden 3-5 tanesini indirip diyormuş ki peki baba, bu kadar da mı yok? Ve siz bu örnekleri alabildiğine çoğaltın. Bir yerlere gitmeniz gerekmiyor yani. Peki onlar azabı hak edenler, cezayı hak edenler, yani ayetle söyleyelim fe ehleknâhum bidhunûbihim olanlar var mı? Onlara Allah gökten su indirmiş. Tarihten bu yana düşünün. Bize vermediğimiz imkanları, bize vermediği imkanları onlara vermiş. Onları öyle imtihan etmiş. Bize verdiğinde onlara vermemiştir. Sonra onların altlarında ırmaklar akmış. Evet sonunda ama sadece azaplarının sebebi, helaklerinin sebebi günahlarıymış. Günahlarından dolayı helak olmuşlar. Yerlerine yenileri yaratılmış. Ne dersiniz? Biz de günahlarımızdan dolayı helak hak etmişsek Allah'ın haşa bize ihtiyacı yok ki. Helak hak edenler helak oluverirler. Yani Allah birileri helak hak ettiyse tam da ters zamanda denk geldi. Şimdi bu toplumu helak etsem yerine kim, nereden bulayım ben? Yani bu boyacı küpü değil ki daldır çıkar, bir nesil çıkar filan demez ki Allah. Allah en iyisini elbette en güzel bilir. Çünkü Elhamdülillah ellezî halakas semâvâti vel ard ve ceâle zulümât ve nûr. Öyle dedi ya sure başta. O hamde layıktır, onun eksiği yoktur, onun yanlışı yoktur, o tamdır, o mükemmeldir, o en güzeldir elbette. Öyleyse bize düşen Allah'a kul köle olmak konusunda onun dediklerini dinlemek. Tekrar kulak veriyoruz 6. ayete. Elem yarav, düşünmüyor musunuz? Düşünelim. Kemehlekna min kablihim min karnin, nice çağlar boyu niceleri helak olmuş. Ta Kabil'den bu yana helak olanları düşünüyoruz şimdi. Daha genel, daha geniş düşünüyoruz. Oturduğumuz yerde ama daha evrensel düşünüyoruz. Ad kavmi, Semud kavmi, Medyenler, Eykeller, Nuh kavmi, Lut kavmi hepsi helak olmuşlar. İsrailoğullarına kadar. Hatta daha sonraki dönemler helak olanlar, yakın tarihe kadar, babamın dedesinin babasına kadar olanlar, o dönemde olanlar, helak olanları düşünüyorum. Ki Allah onlara malem nümekkilleküm, size vermediğimiz imkanları vermiştim diyor. Mekkennâhum fil ard, malem nümekkilleküm. Ve arsalna sema aleyhim midrara, onlara bol bol yağmurlar göndermiştik. Bir de ve ceallel enhara tecri min tahtihim, altlarında akıyordu ırmaklar. Irmakların altlarında akması yıllarca kafamı yoran konulardan biri. Irmakların altta akması ne demek acaba? Altlarında ırmaklar akan cennetler. Cennetin altında ırmak akıyor bir. Bir de kimi ayetlerde ve burada insanların altından ırmak akıyor. Yani insanın altından ırmak akınca ne olur ki diye düşünüyoruz ama demek ki Kur'an'ı daha okumak zorundayız. Şöyle bir ayet bana yardıma geldi. Diyor ki Allah Firavun'u anlatırken Firavun'un bir sözü olarak ve hadihil enhar tecri min tahti, İşte şu nehirler benim altımda akıyor. Yani meğer Türkçe'de kullandığımız bir kelimeyle tahtı tasarrufumda demek istiyor galiba. Allahu alem. Tabii en güzelini Allah bilir. Yani benim tasarrufum altında, benim egemenliğim altında, benim sözümü dinler vaziyette. İşte öyle nehirler var. E tarihte de öyle olmamış mı? Seylel Arim denilen o büyük seddin sonra yıkılıp helak olması filan, hep birlikte düşünün, insanlar sulara hakim yaşamamışlar mı tarihte? Şimdi de öyle yapmaya çalışmıyorlar mı? Demek ki o döneme ait nice bilgiler, benden öncekilere ait nice bilgiler, onlar fe ehleknâhum bidunûbihim, günahlarından dolayı helak oldular. Allah onları günahları sebebiyle helak etti ve enşe'nâ min ba'dihim karnen âharîn, yenilerini yarattı. Peki, tarihte birileri günaha girmişler ve helak olmuşlar. Günaha girmeyenler ama onlar da yok bugün. Demek ki helak ölmek anlamına gelmeyecek. Hele ki şu dörtlü sistem yan yana iki hakkın iki batılın sözcüsü yaşamıştı ya tarihte. Musa ile Harun, bir de karşılarında Firavun ile Karun. İkisi hak adına, hakikat adına, Allah adına, lillah adına yaşamışlardı. Ve onlar bugün yoklar, vefat ettiler. Diğer ikisi de batıl adına, şer adına, şirk adına, küfür adına yaşadılar ve bugün onlar da yoklar. Öyleyse bir gün var olup yaşayan, sonra ölüp şimdi yok olanlar helak oldu demeyeceğiz. Allah'ın dediği gibi yaşayanlar kurtuldu, felah oldu. Allah'ın demediği gibi, istemediği gibi yaşayanlar, işte onlar öldü ve helak oldu diyeceğiz. Yani insanlar ölünce Allah'ın dediği gibi ölürse felah bulacaklar, değilse Allah'ın dediğinin ötesinde yaşayanlar günahlarıyla helak olacaklar. Belki bu gerçekler, belki bu sureye kadar anlatılan gerçekler, insanların şöyle itirazlarına neden olmuş. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ف۪ي قِرْتَاسٍ Bu ayet öğretiyor bunu bana. Evet, inanalım belki, Muhammed dediğini dinleyelim belki, Müslümanlar dediğinizi anlayalım belki ama, yani bir kitap insin gökten, üstelik kağıtlarda yazılı olan bir kitap. Sonra, فَلَمَسُوهُ بِيَيْد۪يهِمْ Ona ellerimizle dokunsak bölümünü anlıyoruz buradan da. O zaman inansak diyorlar. Yalan söylüyorlar aslında. Yani öyle olsa inanacaklar mıydı? Allah da 7. ayette onlara cevap veriyor. Diyor ki, eğer biz velev nezzelne aleyke kitaben fi kırtasin, biz semadan bir kitap indirseydik kağıtlar üzerinde. Yani basbayağı şu kağıda yazılmış vaziyette, kağıtlarla ciltlenmiş, formalar haline getirilmiş, bir güzel kağıt olmuş, kitap olmuş, böyle bir kitap indirseydik size, ayetleri böylece indirseydik, sonra da siz felemesuhu bi eydihim onlara dokunsaydınız. Yani bu ayetler nasıl bir ayetse, bu kitap nasıl bir ayetse, bu cin işi mi, şeytan işi mi, rüyada mıyım, aslı var mı, değil mi diye böyle elinizi alsaydınız ve dokunsaydınız bile sonunda siz diyecektiniz ki lekalellezine keferu in hada illa sihrun mubin. Bu başka değil, sadece bir sihirdir diyecektiniz. Ne dersiniz? Demek ki birileri bir şeylere inanacağını söylüyorlarsa, onların dedikleri gibi olmaya çalışmak, onların dediği gibi yapmaya çalışmak, onların iman etmesini sağlamayacak değil mi? Yani bir kitap gelse, ben de ona dokunsam inanacağım dedi birisi. Ne diyeceksiniz? Aman ya Resulallah, 3 kişi buldum inanacaklarmış ama böyle böyle sen bir kitap getirsen, hadi ne olur Allah'a yalvar da, dua ediver de bir kitap göndersin de inansınlar. Demeyeceğiz böyle. Niye? Çünkü inanmak için kitap gönderilmesi ya da gönderilmemesi gerekmeyecek ki, o kendi kafasına göre ayarladığı bir peygamber, kendine göre belirlediği bir kitaba inanacak zaten. Değilse kitap nasıl gelir, gelmeli mi, peygambere mi gelir, Cebrail'e mi gelir, kağıtta mı gelir, yoksa yazıda mı gelir, bunu Allah'a bıraksın, peygambere bıraksın inanacaksa, oradan başlasın inanmaya. Yok, o kendine göre bir inan sistemi belirlediyse ona zaten çare olmaz. Sonra biraz da şöyle bir telmih var gibi mi bu ayette? Ne dersiniz, hatırladınız mı siz de? Hani eskiden kitap verilenler varmış, Kur'an'dan önceki döneme ait. Onların kitabına Tevrat, onların kitabına İncil diyemeyeceğim belki de. Çünkü Allah'ın gönderdiği Tevrat'ı, Allah'ın gönderdiği İncil'i bozmuşlar aslında. Ama Allah onlar için diyor ki, siz o kitapları tec'alûnehu karâtîsa, kırtaslar haline getirdiniz, yani kağıtlar üzerine bıraktınız. Sanki bu insanların biraz da az bir hinlik seziyorum gibi, sanki dedikleri şöyle, istedikleri şöyle, sen bir kitap getir ki kağıtlarda kalsın, kalacak bir kitap olsun, biz o kitabı mübarek bilelim, gökten indi bilelim, onu kucaklayalım, öpelim, okşayalım, boynumuza takalım ama kağıtta kalsın. Hani anlaşmalar kağıtta kalır da eyleme geçmez ya, öyle gibi sanki biz ancak öylesine inanalım dercesine bir kitap istiyorlar. Buna elleriyle de dokunsalar bile, öyle olsa bile, yine de diyeceklermiş ki kafirler, hakkı yok saymaya, örtbas etmeye çalışanlar, in hâdâ illâ sihrun mübîn. Bu başka değil, ancak bir sihir, sadece apaçık net bir sihirdir diyeceklermiş. Şimdi Allah'ın gönderdiği yasaya boyun bükmüyorlarsa, Allah'ın dediği gibi olmasına evet diyemiyorlarsa, Allah'tan dolayı kabul diyemiyorlarsa, elbette sihir diyecekler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.